Ayrım 61, sayfa 637. Ruhunu şeytandan kurtar diye dua ediyoruz. İster şeytan ol, ister iblis, ister şeytan ruhunu ele geçirmiş olsun, ister iblisin askeri, müridi ol, İsa Yüce Efendimiz adına ve onun erdemiyle kusurtun ruhun. Ameliyat masasında Franski Kubiela çıplak karnıyla duasını mırıldanıyordu. Çevresinde keyifsiz gözüken, hepsi yeşil maskeli iki doktor ve birkaç hemşire vardı. Biraz ileride yine ameliyat maskesi takmış üçüncü bir doktor duruyordu. Jinekologlardan biri Franskia'nın karnına jel sürdü. Sonra ekografi sondasını aldı. Masanın diğer tarafındaki meslektaşına baktı. Ne söylüyor? Diğeri bilmiyorum anlamında omuzlarını silkti. Elinde ucunda uzun bir iğne bulunan bir şırınga vardı. Şeytan çıkarma duası diye mırıldandı geride duran adam. Ezberlemiş Fransızca olarak. Yüce Tanrım sana buyuruyor. Sanki kibrin içinde kendini onunla eş tutuyorsun. Jinekolog kağıt peçesinin altından homurdandı. Onu tamamen uyutmak lazım, sana uyar mı? Elinde iğne tutan doktor başıyla onayladı. İlk doktor sondayı karnın üstünde gezdirmeye başladı. Rahmin içinde dalgalar bir sonar gibi küçük bedenlerin üzerinden sekti. İki kalbin hızla çarptığı duyuluyordu. İkizler ekranda göründü. Franskia gebeliğinin 7. ayındaydı. Fetüslerden biri 40 santimden uzundu, diğeri ise 20 santimi geçmiyordu. Üzerlerinde damarlardan oluşan bir orman vardı. İsa, ebedi babanın kelamı olan oğul sana buyuruyor. Sakin olun Franskia diye fısıldadı doktor. Hiçbir şey hissetmeyeceksiniz. Başında yeşil kağıt bir bone bulunan Polonyalı kadın onu işitmiyor gibiydi. Jinekolog başını kaldırdı ve monitöre baktı. Fetüsler amniyon sıvısı içinde yüzüyordu. Dominant olan hafifçe kımıldandı. Diğeri rahmin dibine büzüldü. Koca kafaları ve saydam gözleriyle sadece boyutları farklı camdan iki heykeli andırıyorlardı. Spazm önleyicilerini aldı mı? Evet doktor diye cevapladı bir hemşire. Karanlık, tek bir köşe bile bırakmayan ameliyathane lambalarının şiddetli çiğ ışığı, boğuk seslerle hiç bağdaşmıyordu. Ameliyathane şefi gözlerini ekrandan ayırmadan iğneyi yavaşça karna batırdı. Franskia sesini yükseltti. Kutsal haç ve Hristiyan inancının tüm gizemlerinin erdemi sana buyuruyor. Sakin ol, birkaç saniye daha ve her şey bitecek. Senin kibirli başını ezen kutsal annemizin, bakire Meryem'in gücü sana buyuruyor. Şunu tutun. Bir milim bile kımıldamaması lazım. Ekranda iğne soldaki daha gelişmiş olan fetüse doğru ilerliyordu. İkizlerin kalp atışı hızlandı. Güm, güm, güm, güm. Şunu tutun Tanrı aşkına. Hemşireler hastanın kollarını tuttular. Üçüncü adamın da yardımıyla omuzlarına bastırdılar. Alnı ter içinde kalmış doktor ponksiyona devam ediyordu. Fetüsün göğsüne ulaşmasına ramak kalmıştı. Milimetreler söz konusuydu. Kutsal havariler Petrus ve Paulus'un imanı sana buyuruyor. İğnenin ucu küçük bedene girmek üzereydi. O esnada fetüs kafasını çevirdi ve korkunç gözlerini doktora dikti. Yumruklarını savuruyor, rahmin duvarlarına vuruyordu. Kutsal ölülerin kanı sana buyuruyor. Zmiluş si nad nami. Dipnot, Tanrı esirgesin anlamında lehçe söz. Fransızca, doktoru şaşırtarak arkaya doğru kasıldı. İğne, ikizleri ayıran rahim içi çeperi delerek büzülmüş, hareketsiz duran ve zehir için mükemmel bir hedef oluşturan ikinci fetüse saplandı. Lanet olsun. Doktor şırıngayı çekti ama çok geçti. İğne fetüsün kalbine girmişti bile. Kadın salyalarını akıtarak, tükürükler saçarak, hıçkıra hıçkıra ağlayarak dua etmeyi sürdürüyordu. Ellerini karnının üstünde birleştirdi. Ekranda hayatta kalan ikiz sanki gülümsüyordu. Kötü olan kazanmıştı. Kubiela sıçrayarak uyandı. Birkaç saniye boyunca kendine gelemedi. Sınırları olmayan, tanımlanamaz bir boşluğa düşmüş gibiydi. Sonra adrenalin etkisiyle toparlandı. Çelişik duygular, öngörüyle karmaşanın iç içe geçmesi. Hayır, böyle olmadı diye mırıldandı. Gözlerini örten bandı çıkardı. Projektörün parlak ışığı bağırmasına neden oldu. Refleks olarak ellerini gözlerine götürdü. Gözlerini açması imkansızdı. Işık çok beyazdı. Hayır, böyle olmadı. Biliyordu, o bir doktordu. Her şeyden önce bu denli sinirli bir hastaya normal olarak genel anestezi uygulanması gerekirdi. Ardından gerekli spazm önleyicilerin çoğu operasyon öncesinde tamamen uyutulmuş hastanın rahmine uygulanması lazımdı. Son olarak da embriyo azaltma işleminden önce fetüse anestezik verilmesi. Tüm bunların rüyasındaki bir gerçekleşmiş olmasının imkanı yoktu. Başını ekrana doğru çevirmesi daha da düşük bir olasılıktı. Yavaşça ellerini indirdi ve ışığa meydan okudu. Gözlerini kıstı ve odanın sınırlarını, projektörün saldırgan halesini seçti. Şiddetli ışığın arkasında üç ayak üstünde duran kamerayı gördü. Ona her şey yerli yerindeymiş gibi geldi. Kabusun hiçbir önemi yoktu. Önemli olan uykusunda neler yapmış olabileceğiydi. Çifte hayat yaşadığı şüphesi. Kendini bu odaya hapsetme isteği. Diğerini suçüstü yakalamak için uyumadan önce çalıştırdığı kamera. Tam bir delilik. O esnada odaya yağmurun girdiğini fark etti. Raporlar, ekografiler ve diğer zarflar her esintide uçarak talaş ve alçı tozuyla kaplı zemine dağılmıştı. İmkansız. Tüm açıklıkları tahtalarla kapatmıştı. Pandora'nın kutusunu mühürlemişti. Başını çevirdi. Soldaki ilk pencere açıktı. Rüzgarın etkisiyle kanatları çarpıyordu. Yerde sökülmüş, parçalanmış, kırılmış tahtalar vardı. Vahşi bir hayvan, bir kurt adam gibi her şeyi çıplak elleriyle söküp atmıştı. Kubiela buna inanamıyordu. Kamerayı kontrol etmek için ayağa kalktı. Hareketi yarım kaldı. Her tarafı kan içindeydi. Gömleğinin kıvrımlarına bulaşmış, neredeyse kurumuş kan izleri. Gömleğinin eteklerini kaldırdı. Vücudunu elleriyle yokladı. Yara yoktu. Herhangi bir yara izi de. Bu bir başkasının kanıydı. Kamerayı üç ayaktan söktü ve birkaç kez ileri geri alarak makineyi başta konumuna getirdi. O sırada ellerinde kan olmadığını fark etti. Bu ayrıntı onu biraz olsun rahatlattı. Beyninin derinliklerinde ufak bir iz, bir ipucu, bir kalıntı arıyordu. Hiçbir şey yoktu. Hızlı oynat tuşuna bastı. Başlangıç çok komikti. Döşemenin üzerine metalik ve hızlı hareketlerle uzanıyor, sonra beyaz yorganın altında kaybolarak uykuya dalıyordu. Ardından sahne tek bir resimde donup kalıyormuş gibi görünüyordu. Ama hayır. Kubiela arada sırada sıçrıyor, dönüyor, pozisyon değiştiriyordu ama uyanmıyordu. Dijital saati kontrol etti. Buraya kadar 94 dakikaydı ve hiçbir şey olmuyordu. 102. dakikada kağıtlar, ekografiler, raporlar kameranın görüş alanına giriyordu. Rüzgar. Odada biri vardı. Kubiela aleti durdurdu ve birkaç saniye geriye gitti. Hiçbir şey görünmüyor, sadece sesler duyuluyordu. Önce cama indirilen darbeler ve camın kırılması, sonra tahtalara indirilen darbeler ve kırılan, sökülen, odanın içine fırlatılan ahşabın gürültüsü. Her şey görüş alanının dışında gelişiyordu. Kadrajı değiştirebilecekmiş gibi gayri ihtiyari kamerayı salladı. O anda eldivenli bir el belirdi, sonra hiç. Karanlık bir görüntü. Davetsiz misafir 105. dakikada kamerayı durdurmuştu. Kubiela, gizemli elin yeniden kayda geçmiş olabileceğini düşünerek yeniden hızlı oynat tuşuna bastı. Bir şey yoktu. Başını kaldırdı ve tam karşısında uyuduğu yerde kendini göremediği için neredeyse şaşıracaktı. Odasına kim girmişti? Burayı kim biliyordu? Projektörü kapattı ve daha az ışık veren ampulü yaktı. Pencereyi kapattı. Kolları ve bacakları ona itaat etmekte zorlanıyordu. Her yanı tutulmuştu. Bu hem korkutucu hem de içini rahatlatan bir şeydi. Eğer başka bir adam varsa katil olmayabilirdi. Belki de bunun başka bir açıklaması vardı. Kubiela düşüncelerine kendini öyle bir kaptırmıştı ki gecikmeyle de olsa odanın içinde çalan telefonun sesini duydu. Telefonu kapatmıştı ve tanıdığı bir melodi de değildi. Kamerayı bıraktı ve nemli taşların içindeki raporların, fotoğrafların, röntgenlerin arasında telefonu aramaya başladı. Sonunda yer minderlerinin yanında yerde duran telefonu gördü. Alo, beni dikkatle dinle. Kimsiniz? Sana beni dinlemeni söyledim. Pencereden bak. Kubiela kırık pencereye yaklaştı. Rüzgar hala sertti. Yağmur yüzüne çarptı. Tuhaf bir ayrıntı dikkatini çekti. Dışarının havası ılıktı. Gün içindeki havayla hiç alakası yoktu. Kapının önünde bir A5 var. Kubiela siyah arabayı fark etti. Yağmurun altında parlayan bir kütle. Düşünmekten vazgeçti. Hala rüya görüyor olabilir miydi? Anahtar kontağın üstünde. Yola çık ve bana katıl. Nerede? La Rochelle'de. Kubiela artık cevap veremiyordu. Boyun kasları hareket kabiliyetini kaybetmişti. Nöronları parıldayan bir kaldeyroskop yansımı tutuyor gibiydi. Renkli camdan şekiller, arabeskler ancak hiç tutarlı bir şey yoktu. Sonunda konuşmayı başardı. Bunu neden yapayım? Onun için. Birden intiler duyuldu. Boğuk çığlıklar, ağız tıkacı. Gömleğin üstündeki kan. O kim? Ben ona Eurodike diyorum ama sen onu Anais adıyla tanıyorsun. Anais Çetelet. Kafasının içinde acı fren cayırtıları yankılandı. Helikopterlerin, saldırı tüfeklerin gürültüsü, ölüm çıtırtıları. Yalan söylüyorsun dedi. Anais hapiste. Senin olandan bitenden haberin yok evlat. Evlat? Bu yavaş ve pes tonu tanıyordu ama nerede duyduğunu hatırlamasının imkanı yoktu. Ona ne yaptın? Hiçbir şey, şimdilik. Onu telefona ver, konuşmak istiyorum. Konuşamaz, dudakları yanıyor. Pislik, bu ne? La Rochelle'e doğru yola çık, seni arayacağım. Sen kimsin Tanrı aşkına? Yeniden yavan bir gülüş. Ben seni yaratan kişiyim. A10 otoyolunda hava koşullarında bir gariplik olduğunu anlaması için uzun süre geçmesi gerekmedi. Rüzgar şiddetle A5'i sarsıyordu. Yol kenarında ağaçlar şiddetli kramp geçirir gibi eğilip bükülüyordu. Arabanın içinde anlaşılmaz bir sıcaklık vardı. Ne oluyordu? Yolda ondan başka bir araba yoktu. Radyoyu açtı. İlk duyduğu sözcükler şunlar oldu. Yaklaşan Xientia tufanı nedeniyle Charente Maritime, Vende, Douvres ve Vienne illerinde kırmızı alarm verildi. Fırtına ciddi riskleri de beraberinde getiriyor. Sel baskınları, elektrik kesilmeleri, maddi hasarlar konusunda halk uyarılıyor. Bu geceden itibaren rüzgarın hızı saatte 150 kilometrenin üstüne çıkmış durumda ve Kubiela direksiyona sıkı sıkı yapıştı. Bir bu eksikti. İşe ilahi güçler karışıyordu. Aslında şaşırtıcı hiçbir şey yoktu. En başından beri bu hikaye tanrıların belirlediği koşullarda yazılıyordu. Ben seni yaratan kişiyim. Kubiela elini uzattı ve istasyonu değiştirdi. Bekleniyordu ve işte geldi. 23 Şubat'tan beri Fransa Meteorolojisi Dairesi Atlantik'in göbeğindeki tayfuna dönüşmeye elverişli bir alçak basınçtan bahsediyordu. 25 Şubat'ta EUMETSAT, Portekiz'in Madeira takım adaları açıklarında gittikçe etkisini göstermeye başlayan bu alçak basıncın hareketlerini fotoğrafladı. Tüm bu haberlerin yorumu olarak da arabası kelimenin tam anlamıyla sürekli şahlanıyor, yolun bir o bir bu yanına sıçrıyor, sanki görülmez bir el tarafından sarsılarak havaya kaldırılıyor, sonra hemen yere bırakılıyordu. Kubiela saatte 200 km hızla yol alıyordu. Ön panel ışıklarına baktı. Arabası bir teknoloji ve mühendislik harikasıydı. Ancak doğanın bu saldırıları karşısında bir şey ifade etmiyordu. Alçak basınç Sahra Altı bölgelerinden çıktı. 26 Şubat'ta büyük hasarlara sebebiyet verdiği Kanarya Adaları üzerinde yıkıcı ekstratropikal bir siklona dönüştü. Şimdi Xintia kıta Avrupa'sının üstünde. Sıcaklık bunun bir işareti. Bask kıyısında kış ortasında 25 derece. Hiç kuşku yok ki bu dünyanın sonu. Yorumcular Kubiela'ya kıyamet gününü bildiren İncil yazarlarını hatırlattı. Tabii söylemediği sözler ve beddualar onlara mal edilmediyse. O denli sinirli ve öfkeliydi ki beyni cümleleri akkur haline getirilmiş metaller gibi eğip büküyordu. Hala 200 kilometre hızla yol alıyor ve doğrudan canavarın ağzına gidiyormuş gibi bir his duyuyordu. Durmalı mıydı? Bir otel odasına sığınıp sakinleşmeliyi mi beklemeliydi? İmkansız. Telefondaki sesin tonu yoruma yer bırakmıyordu. Sorular zihnini kamçılamaya devam ediyordu. Katil kimdi? Anais'i nasıl rehin almıştı? Anais hapishaneden ne zaman çıkmıştı? Soruşturmasına devam etmiş ve birinin kuyruğuna mı basmıştı? Katil ona nasıl bir pazarlık önerecekti ve en önemlisi bu sesi daha önce nerede duymuştu? Turzu geçti ve bir benzin istasyonuna girdi. İstasyonun sundurması direklerin üstünde sallanıyordu. Levhalar yerinden kopmuştu. Park alanı boyunca yan yana sıralanmış kozalaklı ağaçlar öfkeli ve siyah püsküllerini deli gibi sağa sola fırlatıyorlardı. Sadece pompalar asfalt üzerindeki yerlerinde sağlam gibiydi. La Roche'yle gitmek için yeterli benzini vardı ancak insanlarla yeniden temas kurmak istiyordu.
Ancak yanlış adresteydi. İstasyonda kimse yoktu. Hala ışıkları yanan market boştu. Zangırdayan camekanların önünde aniden durdu. Nihayet kırmızı kıyafetli, kadınlarda önlük, erkeklerde tulum birkaç kişi gördü. Bir an önce gitmeye hazırlanıyorlardı. Siz aklınızı mı kaçırdınız, neden hala yoldasınız diye sordu bir kadın Kubiela içeri girince. Fırtına beni yolda yakaladı. Kadın bankonun arkasından kasayı kapatıyordu. Radyodan yapılan uyarıları dinlemediniz mi? Kırmızı alarm verildi. Yola devam etmem lazım. La Rochelle'e gidiyorum. La Rochelle mi? Burada esen rüzgarı görmediniz mi? Kıyıda nasıl estiğini siz tahmin edin. Şu anda her yer sular altında olmalı. Kubiela cümlenin sonunu dinlemedi. Bir Kassandra'ya ihtiyacı yoktu. Kaderinden kaçamayan mitolojik bir kahraman gibi yeniden yola koyuldu. Dipnot, Kassandra. Troya kralı Priamos'un geleceği görme yeteneğiyle felaketleri önlemeye çalışan, ancak buna kimseyi inandıramayan kızı. Sabah 3'te N11 karayoluna ulaştı. Paris ile La Rochelle arasındaki 450 kilometreyi 6 saatte kat etmişti. Fena değildi. Tam sevinmeye başlamıştı ki aniden yağmur bastırdı. Şiddetli sağanak her şeyi silip ortadan kaldırmışçasına tüm manzaranın yerini almıştı. Hem yukarıdan hem de aşağıdan fışkıran şiddetli yağmur suları camları kırbaçlıyor, arabanın kaportasını dövüyordu. Yol tabelalarını göremiyordu. Aklına GPS geldi ancak durmayı, kullanma kılavuzunu okumayı ve cihazı programlamayı göze alamadı. Çevresindeki her şey sanki erimiş, dağılmış, sıvılaşmıştı. Başka farlarla karşılaşana kadar dünya üstünde yalnız olduğunu düşünüyordu. Bu görüntü onu rahatlattı. Ancak bu duygu fazla sürmedi. Arkadan gelen arabalar yoldan çıkıp kıç atarak ters dönüyordu. İnsanlar hakikatin kontrolünü kaybetmişti. Birden üstünde La Rochelle 20 kilometre yazan bir tabela demir bir kanat gibi havada uçtu ve ön kaputa çarptı. Kubiela lamine ön camdaki bir çatlakla paçayı sıyırdı. Dallar ve taşlar arabanın tavanına ve kaportasına çarpıyordu. O hala yola devam ediyordu. Gece kopmuş parçalardan ve artıklardan oluşan bir maelstrom'a dönüşmüştü. Dipnot, maelstrom. Norveç'in kuzey kıyısı açıklarındaki Lofoten adalarında şiddetli gelgitler nedeniyle oluşan anafor. Nihayet bir mucize eseri şehir göründü. Işıklar düzenli aralıklarla sallanıyor, evler temelleri üzerinde titriyorlardı. Çatılar takırdıyordu. Bazen şaşkın insanlar beliriyordu. Aileler uydu antenlerini sağlamlaştırmaya, arabalarının camlarını koruma altına almaya, panjurlarını kapatmaya çalışıyordu. Cesurca, ancak gereksiz bir çabaydı. Doğa her şeyi yutuyordu. Yan koltuktaki cep telefonu çaldı. Kubiela kızılca kıyamet içinde telefonun sesini zorlukla duydu. Tek seferde açamadı. Alo, neredesin? La Rochelle'de. Seni La Palis denizaltı üstünde bekliyorum. Ses şimdi bir kilisedeymiş gibi çınlıyordu. Sesin arkasında sızlanan bir ritimde tekrarlayan boğuk bir gürültü vardı. Kudurmuş bir denizin soluması. Orası neresi? Ticaret limanının girişi yakınında bir korgan. Olayı bulabilirsin. La Rochelle'i bilmiyorum. Başının çaresine bak. Binanın doğu kenarı boyunca ilerle. Kuzeydeki son kapı açık olacak. Seni bekliyorum. Dümdüz devam etti ve eski limana ulaştı. Dikkatini ilk çeken şey ışıldayan elektronik pano oldu. Saat 22 için fırtına uyarısı. Evlerinize girin. Bir bulvarı takip etti. Sonra yat limanı olduğu anlaşılan bir mendirek boyunca ilerledi. Teknelerin gövdeleri birbirine çarpıyorlardı. Tekne direkleri vuruşan kılıçlar gibiydi. Daha uzakta birkaç metreyi bulan dalgalar rıhtımları dövüyordu. Kubiela hiç böylesini görmemişti. Rüzgar, deniz ve gece şehri ele geçirmek için birbiriyle kıyasıya kavga ediyordu. Dalgalar kıyıları, yolları, kaldırımları yutuyordu. Kubiela yoluna devam etti. Denizaltı üssünü nasıl bulacaktı? Çıkarsamayla mendirekler boyunca ilerlemesi gerektiğini düşündü. Belki bir tabela, bir işaret bulabilirdi. O esnada silecekler bir an için soluklandığında inanılması güç bir manzarayla karşılaştı. Dizlerine kadar suyun içinde rüzgara karşı yürüyen üç silüet. Görüntü kayboldu. Belki de deliriyordu. Aynı anda arabası sürüklendi ve kaldırıma çarptı. Bu darbe onu canlandırdı. Bir omuz darbesiyle kapıyı açtı ve anında yakıcı fırtına havasını soludu. Sıcağı unutmuştu. Şimdi iyice korkmuştu. Dünya aşırı ısınmıştı. Gezegenin merkezindeki çekirdek patlayacaktı. Hayal görmemişti. Üç herif elleri ceplerinde yağmura ve fırtınaya karşı iki büklüm uzaklaşıyordu. Neredeyse yan yana ilerleyerek onlara doğru yürüdü. Sokak lambaları tekne direkleri kadar şiddetle sallanıyordu. Elektrik telleri gitar telleri gibi titreşiyordu. Ayaklarının altında yer kayıyor, eriyor, sıvılaşıyordu. Yer denize kavuşuyordu. Hey, bakar mısınız? Sadece 20 metre uzaktaydılar ancak sesleri ona ulaşmıyordu. Uçmamaya çalışarak adımlarını hızlandırdı. Elleri ceplerinde iki erkek ve çantasına hakim olmaya çalışan bir kadın. Kapüşonlarının altına büzülmüşlerdi. Bakar mısınız? Kubiela adamlardan birini omuzundan yakalamayı başardı. Herif şaşırmışa benzemiyordu. Daha ziyade kafasına bir sokak lambası veya bir gemi direği düşmesini bekler gibiydi. La Palis denizaltı üstünü arıyorum. Siz aklını kaçırmış olmalısınız. Orası ticaret limanında. Orada her yer sular altında kalmıştır. Uzak mı? Geride kaldı en az 3 kilometre. Arabam var. Araba mı? Bana tarif edebilir misiniz? Jean Guiton Caddesi'ne çıkın. Hep düz devam edin. Bir süre sonra ticaret limanı tabelasıyla karşılaşacaksınız. Onu takip edin, La Palis'e varırsanız. Ama açıkçası oraya ulaşabilirseniz çok şaşırırım. Adam konuşmasına devam ediyordu ama Kubiela arkasını dönmüş güç bela arabasına doğru yürümeye başlamıştı bile. Araba yerinde yoktu. Ellerini gözüne siper ederek baktı ve arabayı 50 metre ötede diğerlerinin arasına sıkışmış bir halde gördü. Dizine kadar suyun içinde yürüyerek yolcu kapısına ulaştı. Sürücü kapısı açılamayacak durumdaydı. Açtı ve içeri girdi. Kontağı çevirdi, motor boğulmamıştı. Birkaç manevrayla bu düğümün içinden çıktı. Birkaç dakika boyunca onu rüzgardan koruyan sık ağaçlarla dolu, evlerle dolu bir caddede yol aldı. Sonra tabelayı gördü, ticaret limanı. Sağa döndü, bir anda manzara değişti. Sarnıçlar, sanayi alanları, demir yolları ve tüm şiddetiyle geri dönen fırtına. Araba öne arkaya yalpalıyor, yağmurun şiddetle dövdüğü su birikintileri içinde kayıyordu. Artık ilerleyemeyeceğini düşündüğü anda yolun iki tarafında iki toprak rampa belirdi. Dev bir sekileme şantiyesi onu bir kilometreden fazla bir mesafe boyunca fırtınadan korudu. Sonunda serbest bölge limanına ulaştı. Danışma binasının ışıkları sönüktü. Kırmızı ve beyaz bir bariyer ile üzerinde uyarıcı bir yazı bulunan levhadan başka hiçbir şey görünmüyordu. Yayalara ve yabancı trafiğe kapalıdır. Gecenin kaosu içerisinde bu uyarı son derece gülünçtü. Ama telefondaki ses haklıydı. Koruganı görmemek imkansızdı. Solda karanlıklar içinde betonarme surlar içinde yükselen bir kale. Çıkış bariyeri kırılmıştı. Geri geri gitti ve ters tarafa girdi. Vinçler, depolar. Yere istiflenmiş kocaman yel değirmeni kanatları. Engellerin çevresini dolandı. Rüzgar burada zincirlerinden boşanmış gibiydi. Ama liman kendini koruyabilecek güçteydi. Bu sınai binalarda insana güven veren bir şeyler vardı. Bir demir yolunun yakınındaki korganın dibindeydi. Tam önünde büyük bir mendirek vardı. Birkaç bin tonluk 100 metre uzunluğundaki yük gemileri ceviz kabuğu gibi sallanıyorlardı. Okyanusun kudurganlığı bulaşıcıydı. Denizden kopan bu sular birkaç metre yüksekliğinde dalgalar halinde yükseliyordu. Başını kaldırdı ve korgana hayranlıkla baktı. Duvarları 20 metreden yüksekti ve eşit genişlikteki 10 ağzıyla havuza doğru uzanıyordu. Telefondaki ses ona binanın doğu kenarı boyunca ilerle. Kuzeydeki son kapı açık olacak demişti. Sonunda hoş geldin mahiyetinde ona dört ana yönü gösteren GPS'ini çalıştırdı. Koruganın güney tarafındaydı, mendirek batıdaydı. Sonuç olarak tamamen yanlış yerdeydi. Geri çıktı, binanın çevresini dolandı ve kuzey yönündeki cephesine ulaştı. 200 metre boyunca kapısız ve penceresiz bir duvar uzanıyordu. Duvarın sonunda siyah demir bir kapı vardı. Son kapı açık olacak. Kubiela iki tabancayı da aldı, belinin arkasına yerleştirdi, sonra arabadan indi. Duvara doğru yürüdü. Rıhtım tamamen boştu. Kubiela rüzgarın ve yağmurun etkisiyle kendi çevresine dönüp duruyordu ama kendini güçlü hissediyordu. Karşılaşma vakti gelmişti. Aklına telefondaki sesin bir cümlesi geldi. Ben ona Yuri Dyke diyorum ama sen onu Anais adıyla tanıyorsun. Yuri Dyke, Orpheus kim olacaktı? O mu yoksa katil mi? Delinin öngördüğü şey mi? Bir orduyu ve onun amfibi araçlarını barındırabilecek yapıya yeniden dikkatle baktı. Eğer o Orpheus'sa o zaman bu kale cehennemin ta kendisiydi. Bu tufanda sanki Kerberos'u, ölüler ülkesinin bekçisini, o canavar köpeği arıyordu. Afallamış, sırılsıklam olmuş ve aklına tek bir düşünceyle siyah demir kapıya omuzlarıyla yüklenmişti. Kapı açıktı. Cehenneme girmek o kadar da zor olmamıştı. Ayrım sonu sayfa 651. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları.
Zmidusienatnami. Zmiluje Siye Nadnami. Yuridaik. Eureye Dike. Zintia. Xyne Thia. Charente Maritime. Jharenete Maritime. Vendi. Vendee. Dusevre. Deux Sevres. Vienne. Vienne. Eumetsat. Eumetsat. Madeira. Madeira. Priamos. Priamos. Lafoten. Lofoten. Jean Guiton. Jean Guiton. Orpheus. Orpheus.